Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz Hoşea kitabının 3. bölümüne bakacağız. Hoşea'ya karısının vefasızlığı ve sadakatsizliği kanıtlanmış olmasına karşın gidip Gomer'i tekrar alması buyuruluyor. Rab bana şöyle dedi diyor Hoşea 3. bölüm 1. ayette. İsraillilerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermelerine karşın Rab onları nasıl seviyorsa sen de git o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile. Yani karını sev, o senin karın, onu al. Hoşea karısı Gomer'i sadık olmamasına rağmen sevdi. İsraillilerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm bestillerine gönül vermelerine karşın Rab onları nasıl seviyorsa sen de git o kadını sev. Başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile. Üzüm pestilleri aslında kek üzümleri olarak çevrilmelidir. Üzüm pestilleri putlara sunulurdu. Kenanlıların kurban bayramlarında kullanılan kek üzümlerine yapılan bir göndermedir bu. İsraillilerin benimsemiş olduğu ilahlara tapmanın bir parçasıydı. Gördüğünüz gibi Tanrı burada bir uyarlama yapıyor. Aslında Hoşea'ya şimdi benim nasıl hissettiğimi biliyorsun. Gidip eşin Gomer'i tekrar almanı istiyorum. Sana sadakatsizlik etti ama sen onu sevmeli ve geri almalısın. Benim halkım için yapacağım şey de budur. İsrail bana karşı sadakatsizlik etti ve ben de onu bunun için cezalandıracağım ama bir gün onu geri alacağım. İkinci ayet şöyle diyor. Böylece onu 15 şekel gümüş, bir homar, bir letek arpa karşılığında satın aldım kendime. Belki Gomer kendisini o ülkedeki genel ev çalıştıranlardan birine satmıştı. Hoşea'nın gidip onu tekrar geri satın alması gerekiyordu. Böylece onu satın aldım kendime diyor. Sizin ve benim değerli dinleyicilerimiz, bir fidye karşılığı kurtulduğumuzu biliyor musunuz? Buradaki manzara elbette ki hiç de hoş değil. İşte bu nedenle bugünlerde pek fazla öğretilmiyor Hoşea kitabı. Muhafazakar kesimde yaşamınızı Rab'be vermeniz, kendinizi ona adamanız konusunda çok duyarız değil mi? Ama dostum, önce yapmanız gereken Tanrı'ya bir günahkar olarak gelmenizdir. Kaç kez Rab'be söz verdik ama sırtımızı Rab'be döndük. Kısacası Rab'be her zaman sadakatsizlik gösterdik ve gösteriyoruz. Bu yüzden önce yapmanız gereken şey Tanrı'ya bir günahkar olarak gelmenizdir. Onun sizi fidye karşılığı kurtarması gerekir. Tıpkı Hoşea peygamberin gidip de bu fahişeyi satın aldığı gibi Tanrı da bizi öyle kurtardı. Siz ve ben dostum bunu görünceye kadar kendimizi Tanrı'ya adamanın ne olduğunu bilemeyeceğiz, bilemeyiz de. Böylece onu 15 şekel gümüş, bir homer, bir letek arpa karşılığında satın aldım kendime diyor. Gomer buna değmezdi. Ve biz de bizim için ödenmiş olan fiyata değmeyiz. Çünkü atalardan kalma boş yaşayışınızdan yozlaşan gümüşle ya da altınla kurtulmadığınızı biliyorsunuz. Tersine suçsuz ve lekesiz kuzu yandıran Mesih'in değerli kanıyla kurtuldunuz diyor Elçi Petros 1 Petros mektubu 1.18-19. Ayetlerde. Mesih kanını dökmek zorundaydı. Sizin ve benim fidyeyle kurtulmamız için acı çekmeli ve ölmeliydi. Neden? Çünkü bizler kayıp günahkarlardık. İyi bir vaiz olan bir arkadaşım var. Ama o öyle bir noktaya geldi ki artık müjdeden söz etmiyor. İnsanın Tanrı'ya bir günahkar olarak gelmesi gerektiği gerçeğinden bahsetmiyor. İnsanlara İsa'yı sevmelisiniz, Tanrı'ya hizmet etmelisiniz, ona itaat etmelisiniz gibi şeyler söylüyor. Tabii bunlar yanlış bir şey değil ama bu başlangıç noktanız olamaz. Bir mezarlığa gidip orada yatanlara, ey gençler ya da yaşlılar, bayanlar, baylar, hadi yeniden başlayalım. Yaşamlarımızı Rab'be adayarak başlayalım diyebilirsiniz. Ama bu hiçbir işe yaramayacaktır. Neden? Çünkü oradakilerin tümü ölüdür de ondan. hiçbir şey yapamazlar. Ve kurtuluş için Tanrı'ya gelinceye kadar, değerli dostum, siz ve ben günah içerisinde ölüyüz. Ona adayacak yaşamımız yok. Rabbe adayabileceğimiz, verebileceğimiz tek şey günahlı yüreğimizdir. Başka ne verebiliriz Rabbe? Günah konusu halledilinceye kadar, yeniden doğup yeni bir doğayı kabul edinceye kadar Tanrı'yı hoşnut eden bir şey yapamayız. Ona uzun süre benimle yaşayacaksın dedim. Zina etmeyecek, başka bir erkekle dostluk kurmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım. Hoşeya 3. bölüm 3. ayet. Bir süre önce biri bana karısının kendisine sadık kalmadığını nasıl keşfettiğini anlattı. Çok üzücü bir öyküydü. Aslında kanıtları bulmak için bir dedektif tutmuştu. O adamın duygularını bir düşünün. Karısının vefasızlığını öğrenmek yürek dağlayıcıdır. Bundan daha kötü bir şey düşünemiyorum ben. Ve Tanrı halkına işte sizin de yaptığınız budur. Fahişelik ediyorsunuz ve bana ya Rab ya Rab diyorsunuz ama başka ilahların, başka putların arkasından gittiniz. Bana sırtınızı döndünüz ve artık bana hizmet etmiyorsunuz diyor Tanrı. Rab-i Mesih de Matta 7. bölüm 22-23. ayetlerde şöyle dedi. O gün niceleri bana ya Rab ya Rab diyecekler. Senin adında peygamberlik etmedik mi? Adında cinleri kovmadık mı? Adında güçlü işler yapmadık mı? İşte o zaman açıkça bildireceğim onlara. Ben sizi hiç tanımadım. Uzaklaşın benden yasayı hiçe sayanlar. Şimdi size şimdiye kadar duyduklarınız içinde en ağır olan bir şey söyleyeceğim. Eğer sözde kilisenin vaaz kürsüsünde Tanrı'nın sözünü inkar eden, Mesih'in tanrılığını yadsıyan ve onun günahkarlar uğruna öldüğünü yadsıyan biri varsa orası kilise değildir. Orası en kötü, en berbat bir yerdir değerli dinleyicilerimiz. Bunu ben söylemedim dostum. Bunu işte burada söyleyen Tanrı'dır. Bu aklınıza gelebilecek en ağır dildir. Ve Hoşeya'nın o zaman İsrail'de niye yılın adamı seçilmediğini anlayabilirsiniz. Ülkesine popülerlik yarışını kazanmadığından da emin olabilirsiniz. Halkına ulus olarak bir genel ev oldunuz diyor. Putperestliğe yöneldiniz, diri ve gerçek olan Tanrı'ya sırtınızı çevirdiniz diyor. Bu bölümün 4 ve 5. ayetleri Rabbin gelişi için tarih belirlemeye başlamış olan peygamberlik öğrencilerine aradıkları yanıtı verebilecek en önemli ayetlerden biridir. Bu kısa bir bölüm olmasına karşın sadece 5 ayet var. Tanrı'nın sözündeki en önemli peygamberlik pasajlarından biridir. Bir Yahudi inanlısı ve önemli bir İbrani bilgini olan Dr. Feinberg bu bölümle ilgili olarak şöyledir. Tanrı'nın tüm vahiyinde belirtilen en büyük peygamberlikler arasında haklı yerini alır. Bu pasajla bağlantılı olarak Romalılar 9-11 bölümlerini okumanızda yarar vardır. Bu bölümler İsrail ulusuyla ilgilidir. 9. bölümde Tanrı'nın İsrail ile geçmişteki ilişkisini, 10. bölümde yani Romalılar 10. bölümde İsrail ile şimdiki ilişkisini ve 11. bölümde de onlarla gelecekteki ilişkisini görürsünüz. Hoşeya 3. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Çünkü İsrailliler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efot, aile putu olmadan yaşayacak. İsrailliler diyor uzun süre kral olmadan yaşayacak. Fark ettiğiniz gibi belirli bir süre vermez. Bu alışılmadık bir durumdur. Çünkü İsraillilere 3 kez çıkacakları ve 3 kez de geri dönecekleri söylendi. Tanrı onları ülkeden her çıkardığında sürgünde ne kadar kalacaklarını sonuncusunun dışında söyledi. İlkinde Tanrı İbrahim'e bu ülkeyi size vereceğim. Bu sizin ama çocuklarınızı bu ülkeden 430 yıllığına çıkaracağım. Mısır'a gidip orada kalacaklar ve 430 yıl sonra onları geri getireceğim. Ve onlar geri geldi dostum. Bu peygamberlik harfi harfine yerine geldi. İkincisinde Tanrı Yeremye peygamber aracılığıyla günahlarınızdan ötürü Babil'e sürgüne gönderileceksiniz, orada 70 yıl kalacaksınız dedi. Bu da harfiyen yerine geldi. Şimdi burada Hoşea peygamber Kuzey Krallığı'na, aslında bunlar ülkeye hiç geri dönmedi, Kuzey Krallığı'na konuşuyor ve İsrailliler uzun süre kral olmadan yaşayacaklar diyor. Uzun süre ne kadar sürecek? Bir ara Rab İsa'nın 2000 yılına kadar geleceğini söyleyenler vardı. Bunu kutsal kitabın neresinde bulduklarını bilmiyorum. Sanki cennetle aralarında özel bir hat varmış gibi. En azından yaşayan bu kuşağın Mesih'in geleceğini göreceklerini söyleyenleri dinledim. İyi öğreti almamış imanlılara iyi görünebilir bu. Ama size böyle bir öğretiyi Tanrı'nın sözünde bulamayacağınızı söylemek istiyorum. Kutsal yazıların hiçbir yerinde İsa Mesih'in dönüşünün ne zaman olacağı belirtilmez. Bugünlerde bu konuyla ilgili peygamberlik söylentilerini bol bol duyuyoruz. Rab neden uzun süre dedi de bize kısa bir rakam vermedi? Bunun nedeni İsrail'in İsa'dan sonra 70 yılında ülkeden ayrılmasıyla geri dönecekleri zaman arasında Rabbin diğer uluslardan olanları kendisine çağırıyor ve kilisesini kuruyor olmasıdır. Her şeyden önce son günlere doğru gittiğimize inandığımı söylemek istiyorum. Biri çıkıp Rabbin yakında geleceğini mi demek istiyorsun diye sorabilir. Ne kadar yakında geleceğini bilmiyorum ama 2000 yıldan beri son günlerde yaşamakta olduğumuzu biliyorum. Rab ise yakında geliyorum dedi ve bu 2000 yıl önceydi. Bu nedenle onun yarın, gelecek hafta ya da gelecek yıl ya da 100 yıl içerisinde geleceğini söyleyemem. Bunu bilmiyorum. Ancak sahnenin kuruluşunu gördüğümüze ve eylemin de kilisenin yeryüzünden kaldırıldığı zaman başlayacağına inanıyorum. Hoşea da tarihin verilmeme nedeni kutsal yazıda kilisenin adsız ve tarihsiz oluşundan kaynaklanır. Gerçek kiliseye ait olan bizler adları olmayan göksel kişileriz. Belki içinizden bazıları kilisenin adının Baptist ya da Lutheran, o ya da bu ve şu olduğunu zannetmiştir. Değerli dostum, size bir haberim var. Kilisenin adı yoktur. Kutsal yazı kiliseye bir ad vermedi. Grekçe olan eklesia sözcüğü çağrılan beden anlamına gelir. Rab bugün bir bedeni çağırıyor ki bu bedende Rabbin gelini olacaktır. Bugün kilise için bir ad önerebilirdim. Matta 13. bölüm 45-46. ayetlerde kaydedilmiş olan inci benzetmesinde inci kiliseyi temsil eder. İsa da gelip onu satın alan tüccarı temsil eder. Bildiğiniz gibi o kilise için büyük bir bedel ödedi, yani İsa Mesih. İnci sözcüğü Margarites'tir. Eğer bugün kilisenin bir adı olacaksa bunun Margaret olması gerektiğini söyleyebilirim. Siz hiç Margaret Kilisesi'ni duydunuz mu? Bir keresinde birine Margaret Kilisesi'ne gittiğimi söyledim. O da şaka yaptığımı sandı ama ben gerçekten ciddiydim. Tekrar edeyim, Margaret inci demektir. Kilise adsız ve tarihsizdir. Pentekost gününde kutsal ruh gelmeden bir saat önce Simon Petros ile karşılaşsaydınız ve ona kısa bir süre sonra burada ne olacağını biliyor musunuz diye sorsaydınız, o da size hayır ne olacak diye sorardı. Bilmiyordu çünkü kilisenin doğuşu ilan edilmişti ama bir tarih verilmemişti. Ve bize de Mesih ile gökyüzünde buluşacağımızın tarihi verilmedi. Bu nedenle İsrailliler uzun süre kral olmadan yaşayacaklar dendi. Belirli bir zaman dilimi verilmiyor. İsrail uzun süre kral olmadan yaşayacak. Bugün o ülkede size hangi oymağa ait olduklarını söyleyebileceklerini iddia edenler vardır. Bu konuda ciddi kuşkularım var ama en azından bu iddiada bulunuyorlar. Ne var ki bugün Davut soyundanım ve Davut'un tahtına hak iddia ediyorum diyebilen bir İsrailli çıkmaz. Bu hakkı iddia edebilen tek kişi şimdi Tanrı'nın sağında oturuyor. O Rab İsa Mesih'tir. Kralların kralı, Rablerin Rabbi. İsrail ne yaptı? Kralını reddetti. öndersiz kalınca tahta çıkacak kimseleri yoktu. Eğer Rab İsa Mesih onların Mesih'i değilse o zaman kimseleri olmaz. Kurban olmadan yaşayacaklar. Luka 21-24'te bize şöyle der: Yeruşalim öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir. Bu nedenle değerli dostum birçokları öteki ulusların dönemlerinin sonuna geldiğimizi, çünkü İsrail'in şimdi Yeruşalim'e sahip olduğu savını ileri sürer. Bugün onlar gerçekten Yeruşalim'e sahipler mi? Eski Yeruşalim'deki kutsal yerlerin tümü ortalarda yok. Onun bunun elinde ve onların hepsi oraya ibadet yerleri ya da kilise inşa ettiler. İsrail bu kutsal yerlere sahip değildir ve onlara dokunmaya dahi cesaret edemez. Arkadaşlık kurduğum bir Yahudi ile konuşuyordum. Sohbetimiz gelip inanca dayandı. Yeruşalim tapınak bizimdir dedi. O zaman ona şaka olarak şöyle dedim: Şimdi Yeruşalim elinizde, neden gidip orada bir tapınak yapmıyorsunuz? O da bana, ne yapmamızı istiyorsunuz? Üçüncü Dünya Savaşı'nı mı başlatalım yani dedi. Dostum, kesinlikle Üçüncü Dünya Savaşı başlardı eğer onlar böyle bir şeye kalkışsaydı. İsrail o tapınak alanına sahip değildir ve dolayısıyla bugün bir kurbanları yoktur. Ellerindeki tek kutsal yer ağlama duvarıdır ve onlar da ağlama duvarındadırlar. Sizin ve benim sahip olduğumuz kurbanın, ki o İsa'dır, dışında bir kurbanları yoktur. O 2000 yıl önce kentin dışında öldü, ölümden dirildi ve bugün değerli dostum Tanrı'nın sağındadır. Dikili taş olmadan yaşayacaklar. Tanrı İsrail'e herhangi bir dikili taş vermedi. Onlara kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın dedi. Ama onlara birçok şey verdi. Örneğin efod ve terapim verdi. Efod başkahinin giydiği kutsal bir giysidir. Terapim muska gibi yanlarında taşıdıkları ve tapınmaya başladıkları küçük objelerdi. Tanrı onlara burada putperestlikten uzaklaşmalarını ve dikili taşlarının olmamasını söylüyor. Bugün İsrail ile ilgili olarak söyleyebileceğiniz tek şey budur. Putperestlik içinde değiller. Tanrı'ya dönmemiş olmalarına karşın putperestlikten döndükleri kesindir. Hoşeya 3. bölüm 5. ayette şöyle diyor: Sonra dönüp tanrıları Rabbi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rab'be ve onun iyiliğine yönelecekler. Sonra dönecekler. Sonra sözü İsa'dan sonra 2000 anlamına gelmez. Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum ama Tanrı'nın zamanına göre ülkeye dönecekler. Döndükleri zaman dönüşleri şu şekilde olacaktır: Tanrıları Rabbi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rab'be ve onun iyiliğine yönelecekler. Değerli dostum, sizi şaşırtabilecek bir şey söyleyeceğim. İsrail halkı o ülkeye döndüler ve orada olanlar müthiş bir şey. Ama bu peygamberlik yerine gelmedi. Peygamberlik onlar ülkeye döndükleri zaman Tanrı'ya dönecekler diyor ve bugün o ülkede Tanrı'ya gerçek anlamda bir dönüş yoktur. Tanıdığım iki önemli peygamberlik öğrencisinin inanışı şöyle: Bu peygamberliğin gerçekleşmesinden önce İsrailliler tekrar ülkelerinden çıkarılabilir. Ülkeye döndükleri zaman Tanrı'ya da döneceklerdir. İsrail'in Rab'be yönelmediğine, Rab'be dönmediğine dair yeterli kanıt vardır. Bu ulus 40. yıllarını kutladıkları zaman bilim bu ülkeye barış getirecektir diyen bir sloganı sergilediler. Kutsal yazı barışı getirecek olanın Mesih olduğunu söylüyor. Oysa onlar Mesih'i değil, bilime, tekniğe yöneliyorlar. Ekonomiye güvenerek zenginlik arıyorlar. Bir süre önce Batı dünyasında büyük bir ekonomi konferansı düzenlendi. Orada milyonlarca dolar yatırım yapan 100 önemli kişi vardı. Başka hiçbir yerde görmediğim şekilde orada devam eden bir yapılanma var. Saygın bir müjde yayıcısına şu soru soruldu: Bu ülkede bugün kaç tane gerçek Mesih inanısı var? Bu müjde yayıcısı birkaç dil bilen zeki bir adam. Bu kişi Hristiyan olan ve orada müjdeyi öğreten bir profesördü. Yanıtı şu oldu: İsrail'de bugün Mesih'e iman eden birkaç bini bulmayan İsrailli var. Bu beyanın büyük bir tartışma yaratacağını biliyorum. Çünkü o ülkede binlerce kişinin Mesih'e yöneldiğini söyleyenler var. Ama bu gerçek değil. Aslında İsrail'de Yahudi inanlılardan çok Arap Mesih inanlıları vardır. İsrail'de müjdeyi yaymak çok zor bir iştir ve orada az sayıda müjde yayıcısı vardır. İsrail, değerli dostum, Tanrı'ya dönmedi. Ülkeye bu dönüşle Tanrı'nın sözünün yerine gelmediğinde ısrar ettiğimde bunun sizin bugün sık sık duyduklarınızla tezat oluşturduğunu biliyorum. Ancak bu peygamberlik bu gerçeğin kanıtıdır. Ve Tanrı'nın sözünü bir bütün olarak düşündüğümüzde bu dönüşle peygamberliğin yerine gelmediğini kabul etmek zorunda kalırız. İnsanlar bir ayet buradan, bir ayet oradan aldıklarında ve İsrail'de olup bitenin peygamberliğin yerine gelişi olduğunu söylediklerinde tuhaf şeyler oluyor. Birkaç yıl önce tapınak yapmak için İsrail'e gemiyle Indiana taşı gönderildiğini işittim. Eğer Yeruşalim'de bulunmuş olsaydınız, orada hiç ihtiyaç duyulmayan şeyin taş olduğunu bilirdiniz. Yeruşalim taşlı bir yere kurulmuş olan bir kenttir ve Zeytinlik Dağı da dahil olmak üzere etrafındaki tepeler taşla doludur. Şimdi Indiana, yani Kızıl Derililer taşı almak isterlerse onlara nereden alabileceklerini söyleyebilirim. İsrail taşlardan bazılarını ihraç etmekten memnun olacaklardır. Sözde peygamberliğin yerine gelmiş olmasının bir başka örneğini de şu sav oluşturur. İsrail'de yetişen portakalların Yeşaya'nın o ülkede yetiştiğini söylediği ithal asmalarının yerine geldiğidir. Ne var ki değerli dostum, Neşideler Neşidesi'nde sözü edilen elmalar ve elma ağacı aslında portakal ağacıdır. O ülkede portakal yetişir ve portakalların oradan İspanya'ya, oradan başka ülkelere gönderildiğine inanılır. İsrail portakal yetiştiren bir ülkedir ve portakallar ithal değildir. Ne tuhaf şeyler oluyor. Tanrı'nın sözüne sıkı sıkı sarılmamız gerekir ve bu peygamberlik fanatiklerinden biri olmamalıyız. Son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler diyor Hoşeya peygamber. Son günler halen gelecektedir dostum. Son günler İsrail ulusuna ve büyük sıkıntı döneminin başlangıcına Mesih İsa'nın ikinci gelişiyle bin yıllık döneme gönderme yapar.